Ayrım 29.
Sayfa 417. Bu ilk yorumlar arasında isabetsiz beklentiler çoktu. Şemsettin Günaltay'ın 6 ay oturamazlar hesabının da, İnönü'nün bize koalisyon teklif ederler tahmininin de gerçekçi olmadığını görmek için 6 ayın geçmesini beklemeye gerek kalmayacaktı. Bayar'ın liderliğindeki DP yönetiminin kadrosundaki acemiliklere rağmen devlete egemen olmakta gecikmeyeceği hemen anlaşılacaktı. Nankör dedi iddiası. O 14 Mayıs gecesiyle ilgili olarak sonradan çıkan bir söylenti, İnönü'nün kendisini iktidardan düşüren millet için nankör dediği söylentisidir. Bunun aslı olmadığı o gece orada bulunup da anılarını anlatan herkes tarafından belirtilmiştir. İnönü Barutçu'nun notlarına göre de CHP'nin iktidardan düşürülmesinin nedenini iç ve dış politika etkenlerine bağlarken kitlenin kabahati yoktur diyor. Daha sonra da gene Barutçu'ya göre partisinin yenilgisinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu vurguluyor. Şöyle: ben iktidarı bırakmaya giden bir yolu tutmakla arkadaşlarıma karşı ve belki tarihe karşı mesul durumda görülebilirim. Fakat başka türlü bir hareket, rejimi bir kıyam yani isyan yoluyla sonuca götürme yolu olur. Seyyar istiklal mahkemeleriyle bir memleket idare edilemez. Ancak İnönü gene Barutçu'ya göre Ankaralıların kendisine oy vermemesine kırılarak şöyle bir söz sarf etmiştir. Çok temenni ediyorum, şu Ankara beni intihap etmesin, seçmesin. İnönü'nün bu dileği o gece kısa bir süre sonra gerçekleşecek, Cumhurbaşkanı'nın Ankara'dan seçilmediği anlaşılacaktı. İnönü ikinci seçim çevresi olan Malatya'dan milletvekili olabilecekti. İnönü'nün o geceki şu Ankara beni seçmesin sözünü yorumlayarak nankör kelimesini kullanan Barutçu'dur. Diyor ki, İnönü bu sözü zehirli bir haleti ruhiye yani ruh hali içinde söylüyordu. Ve arkasından ekliyor, keşke paşayı Malatya'dan namzet yani aday göstermeseydik. Ankara'da seçilmedi, bu nankörlüğü tarih yazsın. Muhtemeldir ki İnönü için çıkan millete nankör dedi söylentisi Barutçu'nun o zaman arkadaşlarıyla da paylaştığı bu yorumundan kaynaklanmıştır. 14 Mayıs gecesi Çankaya'da bulunanlar arasında milletvekilliğini kazananlar sadece 3 politikacıydı. Ankara'dan kaybedip Malatya'dan seçilen Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Sivas'tan seçimi kaybedip Erzincan'dan seçilen Başbakan Şemsettin Günaltay, Trabzon'dan seçilen Grup Başkan Vekili Faik Ahmet Barutçu. Ötekilerin hepsi kaybetmişti. Başbakan Yardımcısı Nihat Erim Kocaeli'den, Genel Başkan Vekili Hilmi Uran o zamanki adıyla Seyhan'dan yani Adana'dan, Meclis Başkanı Şükrü Saracoğlu İzmir'den, İçişleri Bakanı Emin Erişirgil Niğde'den adaydılar. Hiçbiri kazanamamıştı. Seçimden önce adaylığını çeken Cevat Dursunoğlu zaten aday değildi. Faik Ahmet Barutçu köşkten ayrılışlarını şöyle anlatıyor. Bir olmuştu. Her taraftan hayretler uyandırıcı haberler geliyordu. Konya'yı kaybediyoruz, Seyhan'ı kaybediyoruz, Niğde'yi, Erzurum'u, Samsun'u kaybediyoruz. Garsonlar bile teessür içinde soruyorlardı. Paşa'nın hanımı ve çocukları da aşağıya inmişlerdi. Haberleri merak içinde takip ediyorlardı. Saat bir olmuştu. Paşa, haydi yatalım dediler, köşkten ayrıldık. Hilmi Bey ile birlikte partiye geldik. Sılay ve Dursunoğlu da partiye geldiler. Tahsin Bangoğlu, Vedat Dişleli, Sahir Kurutluoğlu oradaydılar. Bir müddet oturduk ve saat 2'de evlerimize yatmaya gittik. O zamanki CHP Genel Merkezi Ulus Meydanı'nda şimdi 1. Meclis Müzesi olan küçük binaydı. TBMM'nin 1920'deki açılışından itibaren ilk meclisler orada çalışmıştı. Aynı caddenin daha aşağısındaki 2. Meclis binasının yapılışından sonra da orası tek parti döneminin CHP'sine bırakılmıştı. Barutçu ve arkadaşları oradan çıkarken içlerinden biri orada kaldı. O, CHP Genel Başkan Vekili Hilmi Uran'dı. Ailesi İstanbul'daydı. Ankara'da tek başınaydı. Geceleri askerlikteki nöbetçi subaylar gibi partinin bir odasına konulan karyolada yatıyordu. O da yattıktan sonra partinin ışıkları söndürüldü. Hürriyet gazetesinin o gece parti binaları arasında mekik dokuyan Ankara muhabiri Emin Karakuş'un yazdığına göre partinin telefonları da artık cevap vermez oldu. Bir de Vatan Gazetesi'nin o sıradaki genç muhabirlerinden Cüneyt Arca Yürek'in anılarına bakalım. Gittim, Ulus alanındaki CHP Genel Merkezi'nin kapısı duvar, içeride tek ampul yanmıyor. Ulus'a, CHP sözcüsü Ulus Gazetesi'ne gittim. Sabahattin Sönmez'in, Vatan'ın Ankara Büro Şefi, ricasını yineledim. Yazı İşleri Müdürü Münir Berik her zamanki sükuneti içinde önündeki kağıtları bir süre karıştırdı. ''Vallahi kardeşim'' diye söze başladı. Dedi ki, ''Bizde olan bazı sonuçlar var, isterseniz vereyim.'' Kağıda kaleme sarıldım, o da söylemeye başladı. ''Balıkesir'in 3 köyünde açılan sandıklardan toplam 300 oyun, 220'si CHP, gerisi DP.'' Bir süre daha not aldım. Baktım ki ulusta illere dayalı sonuç yok. Efendim acaba CHP'nin kazandığı iller hangileri? DP durmaksızın kazandığı illeri ilan ediyor diyecek oldum Berik. Bizde olanlar bunlar diye yanıtladı. Durum anlaşılmıştı. Parti sonucu çok erken görmüş, kapıyı kapamış gitmişti. Ulus ne yapacağını henüz bilemiyordu. Evet, parti kapalıydı. Ulus gazetesine ne yapacağını henüz bilemiyordu. Ama bu doğaldı. 27 yıllık iktidar partisi o zamana kadar böyle bir seçim yenilgisi yaşamamış, yaşayabileceğini de ciddi olarak düşünmemişti. Buna karşı nasıl davranacağını ne partinin yöneticileri biliyordu, ne de parti gazetesinin yayın yönetmeni. Bunu öğrenmeye daha yeni başlıyorlardı. DP Genel Merkezi'ne. Ankara'da DP Genel Merkezi'ndeki durum tabii CHP'dekinin tam tersiydi. DP Genel Merkezi'nin binası Kızılay'da Sümer Sokak'taydı. Sabaha kadar ışıklar içindeydi. Bütün odaları ve önü insanla doluydu. Her köşeden neşeli sesler işitiliyordu. Telefondan alınan haberler yüksek sesle ilan ediliyordu. ''Konya bizim, Seyhan bizim, İzmit bizim.'' Bunları binanın içindekiler ve dışındakiler alkışlarla ve sevinç gösterileriyle izliyorlardı. Saatler ilerledikçe ilk gelen haberler daha da somutlaşmaya ve Demokrat Parti'nin meclisteki çoğunluğu elde ettiği kesinleşmeye başladı. O sırada o binada bulunan Hürriyet muhabiri Emin Karakuş şöyle yazıyor. Saat 2'ye doğru DP'lilerin gözleri parıldamaya başladı. Gelen rakamlar umulandan çok daha olumluydu. Celal Bayar sabaha kadar parti binasının bir odasında gelen haberleri izledi. Kurucular bu odaya devamlı girip çıkıyor, gazetecilere iyi haberler getiriyorlardı. Sabahın saat 5'inde Bayar odasından çıktı, yanımıza geldi. Yüzünde bir gülümseme, sözlerinde bir güven havası vardı. Kazandık dedi. Ben bu söze inanmayarak sordum. Bunu size atfen yazabilir miyim? Bayar şu yanıtı verdi. DP merkezine telgraf ve telefonla gelen haberlere göre DP Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu kazanmıştır. Limuzin yerine cip, köşk yerine hastane. Bayar partiden o zamanlar büyük ün kazanmış olan ve Station Jeep denilen spor arabasıyla ayrıldı. Bu aslında 2000'li yıllarda moda olan lüks jeeplerin o zamanki modeli sayılabilirdi. Pahalı bir arabaydı ama İsmet İnönü'nün büyük makam arabasıyla karşılaştırıldığında tevazu göstergesi sayılıyordu. DP'liler ona Uğur adını koymuşlardı. Uğur Jeep'i. Uğur Jeep'i Metin Toker'in yorumuyla İnönü'nün bindiği Cumhurbaşkanı'nın limuzinine karşı halkçılık simgesiydi. Cüneyt Arcı Yürek'le seçim sabahında yayılan söylentilerden birinin bu cip üzerine olduğunu yazıyor. Şöyle. Parti içinde derhal bazı söylentiler yayıldı. İktidarı alan Bayar hangi görevi üstlenirse üstlensin Meşrutiyet Caddesi'ndeki evinden çıkmayacak. Her gün makam arabasına binip işine gidecek, akşamları dönecekti. O saatlerde Bayar'ın Cumhurbaşkanlığından çok hükümeti kurma görevine yanlı olduğu yaygındı. Pekala ya Cumhurbaşkanı olursa? Aynı düzen sürecekti. Bayar Çankaya Köşkü'ne gidip Cumhurbaşkanlığı görevini yapacak, akşam evine gidecekti. Kimileri Bayar gibi bir halk çocuğu, İnönü'nün bindiği o lüks arabalara da binmez. Uğur Cipi'nin nesi var, onunla işine gider gelir diyordu. Arca Yürek'in Bayar'ın Cipi üzerine işittiği yorumlar DP iktidarından ilk beklentilerin tipik bir göstergesiydi. Devlet harcamaları kısılsın, devlet adamları diğer vatandaşlar gibi yaşasın, lüks arabalar kalksın, büyük binalar küçülsün. Bunlar biraz da DP sözcülerinin yaptığı propaganda konuşmalarının sonucuydu. DP'nin CHP iktidarına hücumlarının konu başlıklarından bazıları devletin vatandaştan kopuk kalmasıydı. Devleti yönetenlerin ayrıcalıklı bir sınıf gibi yaşamasıydı. O zaman sık sık kullanılan deyimle resmi araba saltanatıydı. Bunları eleştiren bir kısım DP'liler iktidara geldikleri takdirde her türlü ayrıcalığa ve israfa son vereceklerini vaat ediyorlardı. Yapılan vaatler arasında o zaman sayıları pek de fazla olmayan makam arabalarının tamamen kaldırılmasından başka Çankaya Köşkü'nün kapatılıp hastane yapılması da vardı. Tabii bunların çoğu birkaç göstermelik tasarruf önlemi dışında kısa bir zaman sonra unutulacaktı. Hele Çankaya Köşkü'nü hastane yapmak gibi uygulanması zaten imkansız ve mantıksız fikirler o ilk günlerden sonra hiç işitilmez olacaktı. Arzuhalcilik mi, bahçıvanlık mı? Benim Mimar Kemal Okulu'ndaki sayım izleyişimi ve siyasi sohbetlerimi bitirmemden sonra eve dönüşüm hayli geç oldu. Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. 3 veya 4 olabilir. Annem yatmıştı ama herhalde tilki uykusundaydı. Beni işitince kalktı. Kardeşlerim uyuyordu. Bana sordu son haberler nedir diye. Evde komşulardan milletvekili eşi hanım misafirler varmış. Radyo dinlemişler ama radyo doğru dürüst haber vermiyormuş. Fakat bazıları eşlerinden telefonla bir şeyler öğreniyormuş. Demokrat Parti birçok yerde ilerideymiş. Babam Bolu'dan kendisi telefon edememiş çünkü dolaşıyormuş. Başkasına ettirmiş. Seçim orada da kaybedilmiş. Babam sabahleyin bazı ziyaretler yapacakmış. Sonra Ankara'ya dönecekmiş. Bende de bir değişik bir haber olmadığını, Demokrat Parti'nin zaferinin kesin göründüğünü söyledim. Biraz oturduk. Mimar Kemal'deki sandık başında aklımdan şöyle bir geçen, peki biz nasıl geçineceğiz sorusu, annemin aklına gelmekle kalmamıştı. Annem gecenin büyük bir kısmını o soruya kendi kafasından cevap aramakla geçirmişti. Babamın iki seçim arasında yaptığı parti müfettişliği görevi sırasında geliri zaten azdı. O dönemde partiden yolluklarını ve asgari masraflarını karşılayacak bir ödenek alıyordu. Gelir eksikliğimizi karşılayan bir gelişme Trabzon'daki arazimizin bir kısmının daha istimlak edilmesi olmuştu. Oradan bir miktar para gelmişti. Babam yeniden milletvekili olduktan sonra durumumuz biraz ferahlamıştı. Ama belirttim, evin ihtiyaçlarının karşılanmasında sıra henüz buzdolabı alabilme aşamasına gelmemişti. Şimdi milletvekili maaşı yeniden kesilecek, babamın yeni bir iş bulması da kolay olmayacaktı. Annem, artık ben de öğretmenliğe yeniden başlamalıyım dedi. Ben hemen, olmaz dedim, sen daha ameliyattan yeni çıktın, hastalıkların yeni bitti. Ben çalışırım, zaten artık çalışmak istiyorum. Annem, yok sen daha okuyorsun diye itiraz etti. Hem okurum hem çalışırım dedim. Artık lisede değilim ki. Öğleden sonraları veya geceleri bir iş bulurum. Bunlar öyle ağzımdan otomatik olarak çıkıyordu ama hangi işi nerede nasıl bulabileceğim hakkında hiçbir fikrim yoktu. Annem de bu kahramanca beyanlarımı takdir etmekle birlikte bunların desteksiz olduğunun farkındaydı. Benim bol keseden konuşmalarımın daha fazla uzamaması için neyse dedi, bu konuları baban geldikten sonra konuşuruz. Yattık. Ben yatakta uzun süre dönüp durdum. Ne iş yapabilirdim? Hangi alanda? İş bulmak için ne yapmak gerekirdi? Babamın milletvekilliğinden ilk ayrıldığı günlerde kullandığı bir söz vardı. Laf oraya nasıl gelmişti bilmiyorum. Bir gün annemle konuşurken, gerekirse limon satarım, bu çocukları okuturum demişti. Benim kafamda o gün babamı limon satarken gösteren sanal bir görüntü oluşmuştu. Babam bir seyyar tezgahın arkasında belinde siyah bir önlük, limon var diye bağırıyor. Bunun gerçekleşmesi güç bir şey olduğunu düşünmüştüm. O zaman müfettişlik işiyle birlikte Trabzon'daki arazi istimlakı imdada yetişmişti. O limon işinin gündemde kalmasına gerek kalmamıştı. Sonradan öğrenmiştim. Limon bazı şeyleri anlatmak için bile ekiyle kullanılan bir semboldü. CHP'li eski devlet bakanı Cemil Sait Barlas o sembolü bakanların makam arabalarıyla ilgili yetkilerinin geniş olduğunu anlatmak için kullanmıştı. Bakan isterse arabasına limon bile taşır demişti. Babam da gerekirse limon satarım derken yapabileceğim en zor işleri bile yaparım demek istemişti. Evet, limon bir semboldü. Benim de iş bulmak için limon satıcılığına yönelmem şart değildi. Ama benim kolay veya zor yapabileceğim işler nelerdi? Aklımdan katiplik, arzuhalcilik, bahçıvanlık gibi iş alanları geçiyordu. Katipliği de o olmazsa arzuhalciliği de yapabilirdim. Arzuhalciliği bugün gençlerimizin bir kısmı bilmeyebilir. Arzuhal dilekçe demek. O zamanın büyük şehirlerinde bile okur yazar olmayanların sayısı az değildi. Devlet dairelerine dilekçe vermek isteyenler bunu adliye başta olmak üzere belirli resmi binaların yakınında tezgah kuran arzuhalcilere yazdırırlardı. Tabii bedeli karşılığında. Arzuhalci olmak için bir iskemle ile bir portatif masayı bir araya getirip üstüne bir de daktilo koyabilmek ve daktilo ile yazabilmek yeterliydi. Babamın Erika marka bir daktilosu vardı. Onda biraz daktilo öğrenmiştim. Gerçi o kadar hızlı yazamıyordum ama zamanla yazabilirdim. Veya bahçıvanlık. O da yapabileceğim bir işti. Onda da evimizin bahçesindeki faaliyetim sırasında hayli bilgi ve beceri sahibi olmuştum. Özellikle çim, çiçek ve ağaç sulamayı doz ayarıyla birlikte çok iyi biliyordum. O gece bu iş bulma konusuyla uyuyup iş bulma konusuyla uyandığımı bugün de hatırlıyorum. Değişen Türkiye. 15 Mayıs 1950 sabahı Türkiye artık başka bir Türkiye'ydi. Devlet radyosu seçimlerde ne olup bittiğini hala doğrudan doğruya haber vermemişti. Seçimin sadece bazı kısmi sonuçlarını bildirmişti. Onu yaparken de CHP'nin ileride olduğu yerlerdeki sonuçlara biraz daha ağırlık vermişti. Ancak bunlar çok az olduğu için dengeyi kurmak gene de güç olmuştu. Radyonun tecrübeli dinleyicileri bu yayınların ne anlama geldiğini saptamakta güçlük çekmemişlerdi. Bu bir iktidar değişikliğiydi. İstanbul gazeteleri sabaha karşı yeni baskılar yapmışlardı. Demokrat Parti'nin zaferini genel ifadelerle ilan ediyorlardı. Hürriyet'in 3. baskısının manşetinde DP mecliste ekseriyeti kazandı deniliyordu. Ancak milletvekili sayılarıyla ilgili tahmini sayılar bile verilemiyordu. Çünkü o zamanın ulaşım ve iletişim koşulları malum, birçok ilin ilçelerinden sağlıklı haberler alınamamıştı. Sayı içeren başlıklar ertesi sabahki gazetelerde verilebilecekti. Ancak onlardaki sayılar da birbirini tutmayacaktı. Şöyleydiler. Cumhuriyet, DP 36 ilde tam liste halinde kazandı. 385 milletvekili çıkarması bekleniyor. Vatan, DP ekseriyetle kazandı. En son gelen haberlere göre Demokrat Parti'nin memleketin muhtelif vilayetlerinde şimdiye kadar kazandığı milletvekili sayısı 390'a yaklaşıyor. Milliyet, DP dün gece yarısı 41 vilayette 370 mebusluk kazanarak ekseriyeti aldı. Günaltay ve Dicleli'den başka bütün hükümet azaları seçimi kaybettiler. Sonradan belli olacaktı. Vedat Dicleli de kaybetmişti. İsmet İnönü Malatya'da kazanıyor. Bunlar İstanbul gazetelerinin Ankara'ya bir gün sonra gelecek olan baskılarındaki başlıklardı. Geçiş günü ve itiraf. Biz Ankaralılar sabahları ulus, zafer ve kudretle yetinmek zorundaydık. Ulus CHP'nin, zafer DP'nin, kudret de MP'nin gazetesiydi. CHP organı Ulus 15 Mayıs sabahındaki sayısında Cüneyt Arca Yürek'in gece yarısından sonra gördüğü duruma uygun bir tavır almıştı. Devlet radyosu gibi bir geçiş günü haberciliği yapmıştı. CHP yandaşı okurlarını gerçeğe alıştırma manevrası içindeydi. Başlığı şöyleydi. Seçimler bütün yurtta sükunetle sona erdi. Bazı illerde CHP, bazılarında DP kazanıyor. Bütün illerde iştirak nispeti çok yüksek oldu. Kat'i neticelerin bugün alınması muhtemel. DP organı Zafer teknik zorlukları yüzünden erken basıldığı için ihtiyatlı bir manşet atmıştı. Sonucu kendi adına uygun olarak Zafer diye niteliyor ama ne olur ne olmaz diye buna bir yolunda lafı ekliyordu. Şöyle, DP Zafer yolunda. 16 Mayıs sabahı ise ikisinin de tavrı kesinleşecekti. Zafer, Zafer yolu yerine Zafer kelimesini kullanırken Ulus Partisi'nin yenilgisini itiraf edecekti. Şöyle, milletimizin verdiği karar pazar günkü seçimde tecelli etti, CHP iktidarı devrediyor. CHP meclis içinde ve dışında tam bir muhalefet ve tenkit partisi olarak vazifesine devam edecektir. O gün öğleye doğru şu kesinleşti, CHP'nin kazandığı bazı iller beklendiğinden daha azdı. O zaman 63 ili olan Türkiye'nin 8 ilinden ibaretti. Karadeniz'de Sinop, Ordu, Trabzon, Doğu'da Kars, Van, Erzincan, Malatya, İç Anadolu'da Tokat. Bunlardan Trabzon ve Ordu'da DP'liler liste delmişler, onlar da birkaç milletvekili çıkarmışlardı. Kırşehir'de oylar dağılmış, 3 milletvekilliğinden birini CHP, birini DP çıkarmıştı. Birini de başka hiçbir ilde milletvekili çıkaramayan Millet Partisi'nin en popüler politikacısı Osman Bölükbaşı kazanmıştı. Partinin geçen meclisteki ağır toplarından yeni meclise girebilenler, CHP'nin son iki başbakanı Şemsettin Günaltay ile Hasan Saka, başbakan yardımcısı Faik Ahmet Barutçu ve Ulus başyazarı Hüseyin Cahit Yalçın'dan ibaretti. Günaltay Erzincan'dan, Saka ve Barutçu Trabzon'dan, Yalçın Kars'tan kazanmıştı. Öteki ağır topların hepsi kaybetmişti. Günaltay hükümetinin tüm bakanları, Nihat Erim, İsmail Rüştü Aksal, Cemil Sait Barlas, Kasım Gülek, Cavit Oral, Emin Erişirgil, ilk haberlerin aksine Vedat Dicleli, hepsi. Ayrıca başta Genel Başkan Vekili Hilmi Uran olmak üzere tüm parti yöneticileri. Bu manzarayı siyasal açıdan depreme benzetenler de vardı. Bu bir ihtilaldir diyenler de. İhtilal diyenlerden bazısı olayın demokratik niteliğini vurgulamak için ona bir sıfatla bulmuşlar. Beyaz İhtilal adını takmışlardı. 408'e karşı 69. Akşama doğru meclisteki sandalye dağılımının gayri resmi sayıları da ortaya çıktı. Bu sayılar birkaç gün sonra birkaç değişiklikle resmileşecekti. Meclisteki toplam milletvekili sayısı o zaman şimdiki gibi değişmez bir sayı değildi. İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı gibi her seçimde değişirdi. 1950'deki hesaplara göre o yasama döneminin meclisinde 487 milletvekili olacaktı. Bunun dağılımı resmi sonuçlara göre şöyleydi. DP 408, CHP 69, MP 1, Bağımsız 9, toplam 487. Aslında partilerin aldıkları oylara bakıldığı zaman aralarındaki oy farkının fazla olmadığı görülüyordu. Ama uygulanan çoğunluk sisteminin sonucu olarak oyların sandalye dağılımına yansıması birinci partinin payını büyük ölçüde arttırıyor, ikinci partininkini azaltıyordu. O zamanın 1945 sayımına göre 18 milyon 790 bin nüfusu Türkiye'sinde 8 milyon 905 bin seçmen vardı. 2003'te 43 milyon. Seçime katılma oranı çok yüksekti, %90'a yaklaşmıştı. %88,88.